Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Vesselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül Sohbetleri programımızda Erkam Radyo vasıtasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Gül Sohbetleri programımızın 127.si Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını sizlerle paylaşmaya çalıştığımız özel sohbetimizin de 60. bölümüyle yine beraberiz. Tekrar tekrar hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak, onun getirdiği mesajı doğru bir şekilde anlamak ve hayatımıza yansıtmak için onu akrabalarıyla tanımaya çalıştığımız bu programda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halalarını efendim bitirmek üzereyiz, az kaldı. Hazreti Safiye halamızı gördük, Safiye halanın çocuklarını görüyorduk, Hazreti Zübeyir'in sonlarına gelmiştik. Hemen kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Önceki programlarda zaman zaman zikrettiğim gibi geriye yönelik özet geçemiyorum. Çünkü özet geçecek olsam bu programların sonu gelmeyecek. O bakımdan Resulullah Aleyhisselam'ı tanımak, yoluna can baş koymak arzusu ve duasıyla, böyle bir temenniyle beraber Hazreti Zübeyir'in Peygamberimiz Aleyhisselam'a olan bağlılığı, itaati, sevgisi, saygısı, annesiyle olan o güzel diyaloğu, ilişkisi, annesine olan sevgisi, saygısı, İslam tarihindeki meşhur kahramanlığı, zühdü, takvası, yani ne yandan bakılırsa bakılsın kahramanlığı, yiğitliği Hazreti Zübeyir'i öne çıkaran oldukça çok şeyler var efendim. Biz sadece burada Hazreti Zübeyir'in Hazreti Peygamber'e karşı olan efendim yakınlığı, ilgisi, ilişkisi, itaati, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Zübeyir'e karşı olan ilgisini, yani akrabalık boyutunu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tamamını elbette ki değil efendim. Şimdi demiştik ki Mekke döneminde Müslüman olup işkence görmeyen sahabe yoktur. En meşhur sahabiler bile işkence, eziyet görmüşlerdir. Onca kahramanlığına, yiğitliğine rağmen Hazreti Zübeyir de bundan nasibini almıştır. Bundan önceki bölümde amcası tarafından nasıl bir işkence, eziyete, sıkıntıya uğratıldığını görmüştük efendim. Bunları anlatmaya, aktarmaya çalışmıştık. Amcası ona, Resulullah Aleyhisselam'a imandan, İslam'dan dönmesi için baskı yapıyor, eziyet ediyor. Hazreti Zübeyir'de büyük bir istikrar ile dönmeyeceğini söylüyor. İşte döndüremediğini görünce amcası, hiç olmazsa ona sövmesi, kötü söz söylemesini istiyor Peygamberimiz Aleyhisselam için. Hazreti Zübeyir asla böyle bir şey söylemeyeceğini söylüyor ve bu işkence devam ediyor. İşkenceler içerisinde bir de yine amcasının yaptığı, hasıra sarıyor bunu. Hasırı ateşe veriyor. Önce hasırın dumanıyla onu boğmaya çalışıyor. Sonra da o ateşin hasırı yakarak vücuda kadar inmesiyle beraber ateş de korkutarak onu yolundan döndürmeye çalışıyordu, eziyet ediyordu. Hazreti Zübeyir de nedir ya bu çektiğim, üf artık illallah ettim, bıktım, yandım, tükendim gibi, diğer sahabilerde olduğu gibi onda da isyana yönelik bir tek hareket, söz ve tavır yoktur efendim. Sabırla, sebatla Allah ve Resulullah yolundan dönmeyeceğini ısrarla vurgulamış büyük sahabelerden birisidir. Ve burada şunu söylemiştik. O sabrı, o sebatı geçen dersten hatırlayacaksınız. Sevgili annesinin kendisini gençken, çocukken, gençken yetiştirme noktasında, eğitme noktasında her türlü bugünkü deyimle cendereden geçirdiğini, yani her türlü zorluğa onu alıştırdığını söylemiştik. Hazreti Zübeyir bu şekilde tahammül göstererek efendim bütün işkence ve eziyetlere rağmen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer almış. Mekke dönemi boyunca İslam'ın yayılması, yaşanması için elinden geleni yapmış. Medine'ye hicret ediyor. Medine'de de yine bütün savaşlarda efendim hep öndedir. Uhud'daki tavrını annesini görürken kısmen görmüştük. Diğer bütün savaşlarda Aleyhisselam'ı nereye gönderdiyse başarıyla dönüyor. Çok gayretli bir zat. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alma noktasında her bakımdan onu örnek aldığından aile hayatına da bunu yansıttığını görürüz. Şöyle baktığımızda hayatı içerisinde Hazreti Zübeyir'in 6 evlilik yaptığını görüyoruz efendim. Yani bu evlilikleri esnasında toplam yani 11 erkek, 9 kız olmak üzere 18 çocuğu olmuş. Bunlar içerisinde en meşhuru malum haliniz Abdullah'tır efendim. Her bir çocuğu farklı alanlarda meşhur ama Abdullah öne çıkmış. Bu evlilikleri Hazreti Zübeyir'in en öne çıkan boyutu Hazreti Esma binti Ebu Bekir ile olan evliliğidir. Yani diğerlerinin hakkını yememek lazım ama bunu niye söyledim? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam hicret esnasında Hazreti Esma'nın efendim genç ve hamile bir hanım olduğunu ta Sevr Dağı'na çıkıp o tepeye tırmanarak Resulullah Aleyhisselam'a gerekli malzemeyi götürdüğünü, yiyecek, içecek vesaire biliyoruz. İşte Hazreti Esma Zübeyir'in hanımıdır. Hazreti Zübeyir'in hanımıdır ve hamile olduğu kişi de işte meşhur Abdullah dünyaya gelecek. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında gördüğü aile hayatını kendi aile hayatına yansıtan bir zat olarak önümüze çıkar bu akraba. Dolayısıyla bir yandan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en yakın dostu Hazreti Ebubekir'in damadı olmuş oluyor ilk evliliğinde. Diğerlerine girmeyeceğim, o kadar vaktim yok. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ebubekir'e olan ilgisini gördüğünden, bizzat yaşadığından ona karşı ilgisi son derece öndedir. Saygısı, sevgisi, hürmeti, muhabbeti. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'a yine her yönüyle benzeme arzusuyla aile hayatına müşfik yani şefkatli bir baba olarak bir duruş sergilediğini, hanımlarıyla çok güzel bir aile hayatı yaşadığını, bütün bunlara rağmen bir tarafa yoğunlaşırken diğer tarafı ihmal etmediğini de görmüş oluyoruz Abdullah Hazreti Zübeyir'in hayatında. Abdullah'ın da bu şekilde inşallah yetiştirmiş olacak Hazreti Zübeyir radıyallahu anh. Efendim Hazreti Zübeyir belki ileride araya sıkışır diye şimdiden söyleyeyim. Doğumunu söylemiştim. Nübüvvetten 16 yıl önce doğmuştu. Yani Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesi verildiğinde 16 yaşlarındaydı. Yıllar sonra Basra'da Hicri 36 Miladi 656 yılında 64 yaşında Cemel Vakası'nda şehit olmuştur efendim Hazreti Zübeyir. Bunun Cemel Vakası'nda şehadetinin aslında açılması lazım. Oradaki hadise siyasi gelişmelerde taraf olma, bir tarafta yer alma, efendim boşlukta kalmama, yani tanıdığın bildiğin yanında olmaktan ziyade hakkın yanında yer alma noktasında çok önemli örneklik teşkil ediyor ama benim konum siyasal anlamda, sosyal anlamda bu sahabenin örnekliği değil, daha ziyade Peygamberimiz Aleyhisselam'a yakınlığı anlamında örnekliği olduğundan oraya girmiyorum ama sadece şunu söylemekle yetinmeliyim. Resulullah Aleyhisselam İslam'ı anlatma, yayma, yaşama, hükümleri icra etme noktasında hiçbir akrabasını kayırmadığı gibi akraba olmayanlara karşı da zulümkârına bir tavır takınmamıştır. Bunu gören Hazreti Zübeyir, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu yönünü de hayatına yansıtmış önde gelen sahabilerden biridir. Yani netice itibariyle 64 yıl yaşamış, bir destan yazmış, hayatında cennetle müjdelenmiş, Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğludur. Aleyhisselam onun hakkında çok övücü, çok güzel veciz sözler buyurmuşlardır. Bunların en meşhurları ise her peygamberin bir havarisi vardır. Havarisi, yardımcısı vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir buyurmuştur. Yardımcım, yakınım. Hazreti Zübeyir'in çok gerçekten, yani ne kadar anlatılsa anlatılsın bitirilemeyecek kadar güzel, tatlı hayatı var. Hazreti Safiye halanın diğer çocuklar hakkında geniş malumat olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla hemen Atike halaya geçmiş olalım efendim bu bölümümüzde. Efendim, Atike halanın genellikle doğum ve vefat tarihleri bilinmiyor. Kaynaklarımıza geçmemiş. Ancak Mekke'de doğduğunu, İslam geldiğinde efendim ne durumda olduğu noktasında şimdi onları göreceğiz. Evli olduğunu, Ebu Umeyye bin Muhire ile evli olduğunu, 3 erkek 1 kız 4 çocuğu olduğunu görüyoruz. Efendim Atike halamızın. Bazı kaynaklarda Safiye hala öne çıktığı için olsa gerek, Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından sadece Hazreti Safiye'nin İslam'a girdiği rivayet edilmekle birlikte Atike halanın İslam'a girip girmediği ihtilaflıdır ifadesi kullanılır. Ancak yine bazı kaynaklarımız bunu, Atike halayı hanım sahabeler içerisinde zikreder. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın ona Hayber gelirlerinden bir miktar ayırdığını, efendim dolayısıyla Atike halanın muhacire olarak Medine'ye geldiğini ifadeyle beraber Müslüman olduğu noktasında malumatlar fazladır. Efendim Atike halanın meşhur iki tane sahnesi var. Akraba olarak da öne çıkar bu. Bilhassa bir tanesi çok daha öne çıkıyor akraba olarak Atike halanın. Efendim birincisi, onu meşhur eden olaydır bu. Bedir Savaşı'ndan önce, yani bu şunu ortaya koyuyor. Atike hala Bedir Savaşı esnasında da Mekke'deydi demektir bu. Bir rüya görür. Korkunç bir rüya görür, bir kabus görür kendi ifadesiyle. Bunu Abbas, kardeşi Abbas'a anlatır, Abbas amcaya anlatır. Rüyanın çok ilginç olması nedeniyle dile dolanmasın diye de kimseye söylememesini söyler. Fakat neticede rüya yayılır. Yani Atike hala rüyasında ben bu rüyanın bir kısmını Hazreti Abbas amcayı sizlerle paylaşırken söylemeye, aktarmaya çalışmıştım. Çünkü o kısım da çok önemliydi bu. Ama burada ondan dolayı çok özet geçeyim izninizle efendim. Atike hala rüyasında korkunç çığlıklar duyduğunu, işte üst baş perişan vaziyette, uzun yoldan gelmiş, devesi yaralı, kendisi yaralı, üst baş perişan ya da atı yaralı bir süvari gördüğünü, feryat ettiğini, bu kişinin yetişin Mekkeliler dediğini ve belli şahısların belli yerlerde feci bir şekilde öldürüldüğünü, öldürüleceğini, bu şekilde bir şeyler görür rüyasında. Ben çok özet verdim size. Rüyasını kardeşiyle paylaşır. Ancak rüya bir şekilde yayılır. Ve müşrikler, Hazreti Abbas o anda Mekke'dedir. Diğerleri Medine'ye gitmişlerdir. Çünkü hicret olmuştur artık, Bedir zamanı. Bedir'e daha var, az kalmış. Peygamberimiz Aleyhisselam'la, yani kendisi Medine'ye hicret ettiği Mekke'de olmadığı halde arkasından onunla alay edecek bir fırsat ele geçirmiş olduğunu düşünürler ve Haşimoğullarına toptan hakaret noktasında ya içinizden bir peygamber bulup çıkardınız, uydurdunuz derler. Nasipsiz müşrikler. Tamam anladık, anladık da ne oluyor? Şimdi de kadın peygamber mi çıkıyor aranızdan diye alay etmişlerdir bu rüyayla. Bir de kadın peygamber mi çıkıyor diye alay etmişlerdir. Atik hala buna çok üzülmüştür. Üzüldü de şudur. Resulullah Aleyhisselam'a, akrabasına, sevgili yeğenine leke düşmesini istemez. Onun öyle bir iddiası yoktu. Bir rüya görmüştür sonuçta. Ve rüyayı da her ne kadar kardeşiyle paylaşsa da kimse söylenmemesini ısrarla tembih etse de rüya bir şekilde yayılmıştır. Ancak Bedir Savaşı'ndan sonra Bedir Savaşı'nın hezimetini, müşrikler açısından hezimetini, Müslümanlar açısından zafer ve 70 müşriğin, önde gelen müşriğin öldürülüşünü getirin habercinin Mekke'ye girişi, tavrı, tarzı, haber verişi Atike halanın rüyasıyla tıpatıp örtüşür. Ve o olay onları susturur. Efendim biri budur. Atike halanın meşhur ayet içerisinde öne çıkan bir örnek. Yani o kadar dikkatli insanlar ki yani rüyasının bile Resulullah Aleyhisselam'a zarar vermemesini istiyor. Yani o kadar hassas duruyor. Ama rüyası yayılıyor. Sonuçta çok güzel bir netice elde ediyor. Efendim diğeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili kızlarından yani en büyük kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anh, Zeynep Sultan. Malum haliniz Ebu'l-As bin Rebi ile evlidir Zeynep Sultan. İleride nasip olursa, Allah ömür verirse, akrabalar bölümü bittikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın hısımlarına başlamayı düşünüyorum. Akraba ne, hısım ne diyeceksiniz. Efendim akrabalar anne baba tarafından olan yakınlar, akrabalar. Hısımlar da efendim hanımları tarafından olan yakınlar. Dolayısıyla birine akraba, birine hısım dendiğini bizim kültürümüzde biliyorsunuz. İşte orada inşallah hısımlar kısmında Hazreti Zeynep Sultan'ı kısmen de olsa Resulullah'ın kız olması sıfatıyla göreceğiz. Ama şu halayla ilgili şu bölüm var. Ebu'l-As bin Rebi uzun süre İslam'a girmeyecek. Ancak Zeynep'ine çok iyi davranacak. Resulullah Aleyhisselam Bedir Harbi'nden sonra gelen ayeti kerime gereği Ebu'l-As'a talimatını verir. Kızımı Mekke'ye, Medine'ye gönder diye. Mekke'den Medine'ye gönder diye. İşte bu yolculuk esnasında önü kesilecek Hazreti Zeynep'in. Çok eziyet çekecek efendim. Çok. Onlara şimdi girmiyorum. Ancak Atike hala burada devreye girecek. Efendim Hazreti Zeynep'i adeta bir anne şefkatiyle bağrına basacak. Bir yandan akraba sıfatıyla, bir yandan gerçekten mağdur olacak Hazreti Zeynep. Bir hanımın bakımına ihtiyaç duyacak ve burada kendisine haber verilip işte halacığım ne olur gelip de bana biraz bakar mısın, durumum bundan ibarettir demeden koşup gidecek. Çünkü bu yolculuğa çıktığında önünü kesen nasipsiz müşriklerin saldırısına uğradığı için o anda da hamile olduğundan devesinden düşürülecek, beli incinecek, çocuk düşürecek, çok zor durumda kalacak efendim. Bunları sırası geldiğinde Zeynep Sultan hayatında göreceğiz. Ama burada halayla ilgili kısmı söylüyorum. İşte geriye getirilir. Hala olaydan haber alır ve bir an bile sevgili Zeynep'in yanından ayrılmaz. Şimdi burada şunu görürüm ben. İşte ister doğum hastası olsun, ister normal hasta olsun, ister başka bir şey olsun. Böyle bir zor durumda kaldığımızda insanlar yakınlarını ararlar efendim. Bu o doğamızda olan bir şey. Yapımızda olan bir şey bu. Bir yakınımızı ararız. Yanımızda olsun isteriz. Ancak birileri yanımızda olsun diye aradığımız zaman, bir hastalık içindeysek, bir kaza geçirdiysek, ne bileyim doğum hastasıysak, her neyse yani ihtiyaç var işte yanımızda birisine, ihtiyaç duyduğumuzda kimse gelmediği zaman akrabamız. Nasıl yakınırız değil mi? Yasaklar olsun. Şu hallere düştüm, kimse gelmedi. Bakmadı kimse diye çok yakınırız. Ancak şunu unutmayalım. Biz kaç akrabamıza o durumda gidebildik? Yanında ne kadar kalabildik? Mutlaka gidenimiz vardır. Kalanımız var. Onlara yardımcı olanımız var. Yok diyemez. Ama sonuçta yani sürekli beklenti içinde olmanın yanlışlığını ben her sohbette vurgulamaya çalışıyorum. Ben şimdi şu anda bu sohbeti yapan biri olarak benim beklentim ne? Güzel bir dinleyici kitlesi. Şimdi bu televizyon değil, ben size bakayım, siz beni göresiniz. Bu bir radyo. Dolayısıyla mikrofonlarla size ulaşıyoruz. Yani bunların çok iyi dinlendiğini, beğenildiğini, güzel sonuçlar alıyoruz. Mailler alıyoruz, tebrikler alıyoruz, teşekkürler alıyoruz. Yer yer tenkitler, tavsiyeler alıyoruz. Demek dinleniyor. Kastettiğim sadece kendi programım değil, yani radyomuz dinleniyor elhamdülillah. Ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendi programım için, bunun dinlenmesi için yani sunumumu güzel yapacağım, hazırlığımı güzel yapacağım ve genellikle şu hayata, şu günlere hitap edecek mevzuları seçmeye çalışacağım ve güzel sunmaya çalışacağım. Yani başarabildiğim kadar ki siz beni dinleyesiniz. Yani beni niye dinlemiyorsunuz diye size çıkışmak yerine niye dinletemiyorum diye düşünmem lazım. Onu söylemeye çalışıyorum burada. Bu halanın bu örneğinde. Yani Zeynep Sultan'ın bakıma ihtiyacı var. Zaten akraba, sonuçta akrabaları görüyoruz. Efendim, hala da Mekke'de ve müsaittir, sağlıklıdır. Bir özrü yoktur, çok da yaşlı değildir hala. Dolayısıyla Zeynep Sultan'a kol kanat gerer. Gerçekten ona bakar, güzel de bakar. Kısa sürede sağlığına kavuşur Zeynep Sultan. Çok dua eder bu halasına. Allah-u Teala iman, İslam nasip etsin diye. Bu ifadeler şunu ortaya koyuyor. O an için işte İslam'da değil, Müslüman değil, daha sonra İslam'a girdi şeklinde. Efendim, Atike halanın bunun dışında fazla bir hayat hikayesi yoktur. Atike halanın. Yani Mekke'de doğduğu, efendim, Medine'de vefat ettiği rivayetine bakıldığı zaman zaten Medine hicret yurdu Mekkeliler için. Dolayısıyla hiçbir müşrik, Mekkeli müşrik Medine'ye gidip orada ölmemiş ki. Bu yönüyle de onun Müslüman olduğu, ancak hayat hikayesinin fazla olmadığını görüyoruz. Ancak bu hala Ebu Ümeyb-i Mughire ile evli. Bunu söylemiştik. 3 erkek, 1 kız, 4 çocuğu var. Aile hayatı hakkında malumatımız yok bu halanın. Çocukları içerisinde Abdullah Züheyr Muhacir adlı efendim erkek, bu üçü, Kureybe el-Kubra veya Karibe adlı bir de kız çocuğu var. Çocukları hakkında fazla malumat yok. Ancak Abdullah hakkında çok ciddi, önce çok üzücü, belki felaket malumat var. Sonra çok güzel şeyler var. Öyleyse şimdi biraz da bunu tanıma noktasında, paylaşma noktasında ama aynı zamanda bir akraba olarak yer yer üzerimize gelen, bize düşmanlık eden insanlara karşı tavrımızın, tarzımızın, tutumumuzun nasıl olması noktasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu Abdullah'a karşı duruşu, Atik halanın oğlu Abdullah'a karşı duruşu, aynı zamanda Abdullah'ın Hazreti Peygamber'le hala çocukluğu olduğu halde, halasının çocuğu olduğu halde ve bir yandan da aleyhisselam Mekke'nin en önde gelen Muhammedül Emin aleyhisselam olduğu halde onun peygamberliğini kabullenmeyerek sert duruşu, işte bu duruş karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın tavrı, yani bütün bağları koparıyor mu, ne yapıyor, ne diyor, nasıl bir örneklik ortaya koyuyor, bugün üzerinde çok durulması gereken bir konu da budur efendim. Çünkü akrabalarımızla ilişkilerimiz noktasında bazen çok sert duruşlar sergileyerek adeta akrabalarımızı ötekileştirir bir tavra, bir tarza bürünmüş oluyoruz ki bu çok üzücü bir harekettir. İnşallah bunun nasıl olması gerektiği noktasında Abdullah örneğini inşallah beraber paylaşalım. Ancak kısa bir ara vermek istiyorum. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını sizlerle, siz kıymetli dinleyenlerimle paylaşmaya devam ediyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını, halalarını görüyoruz. Atikalarımızdayız. Atikaların çocukları içerisinde Abdullah'a sıra geldi efendim. Efendim Abdullah, yani tam adını söylersem babasıyla beraber Abdullah bin Ebu Ümeyye bin el-Mughire el-Mahzumi. Yani Ebu Cehil kabilesinden bunun babası. Onlara girmiyorum. Orada bir hayli akrabalık bağları var. Ebu Cehil tarafından. Diğer taraftan Ümmü Seleme annemizde akrabalığı var. Abdullah'ın bu yönüyle. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'la aynı yaşta Abdullah. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik verilmeden önce, peygamberlik görevi verilmeden önce güzel bir geçimleri var. Yani aralarında problem yok Abdullah'ın. Eğer hatırlayacak olursanız Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını anlatmaya başladığımız ta başında en büyük amcası, ki İslam geldiğinde yoktu, ölmüştü o, Haris amcası, onun oğullarından, çocuklarından biri olan Ebu Sufyan Mughire bin Haris, hatırlayacaksanız eğer. Bu Ebu Sufyan'ı Mekke lideri Ebu Sufyan'la karıştırmayalım. O Ebu Sufyan bin Harp, benim dediğim bu hala oğlu, amcaoğlu Ebu Sufyan Mughire bin Haris efendim. Haris amcanın oğlu. Ebu Sufyan'ın hayatı ile Abdullah'ın hayatı birbirine çok benzer. O yüzden Ebu Sufyan'ı örnek verdim burada. O da amcaoğlu, bu da bu hala oğlu amcaoğlu Resulullah Aleyhisselam'ın. Çünkü ikisi de aynı tavrı takınırlar. İkisi de aynı hayatı yaşarlar. Ve ikisi de aynı zamanda İslam'la şereflenirler. Ebu Sufyan'a bir kez daha dönemeyeceğim için şimdi Abdullah'ı sizle paylaşayım. Resulullah Aleyhisselam vahiy geldiğinden bu yana tavrını değiştirip işini gücünü bırakarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la alay etmeye başlayan nasipsizler arasında yer alır efendim. Bu hala oğlu. Aleyhisselam'ın öz halasının oğludur ya. Öylesine bir tavır ve tarz ortaya koyar. Resulullah Aleyhisselam'a karşı çok çirkin sözler söyler. Çok ileri gider. Çok ileri gider. Resulullah Aleyhisselam'a karşı düşmanlıkta haddi aşar. O kadar ki hakkında ayetler bile gelir efendim. Öyle nasipsiz bir adam, bir nasipsizlik sergiler. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'a sık sık sataşır, kötü sözler söyler. Düşmanlığı çok şiddetlidir. Bir gün Aleyhisselam'ı o topluluk içerisinde alır karşısına, ağız burun evire çevire çok çirkin sözler söyledikten sonra der ki, madem sen peygambersin, niye bizim için işte şuradan şuradan su kaynakları fışkırtmıyorsun? Hani senin bir şeyin yok, bizden farklı, sen kimsin der yani. Hurma bahçen yok, üzüm bağın yok, içlerinden ırmaklar akan bir yerleri yok. Hadi madem peygamberim diyorsun, gökler üzerimize bir taş yağdır, parça yağdır. Menekleri bize göster. Yani böyle şeyler söyler. Allah-u Teala İsra suresinin 90, 91, 92, 93 da birçok ayetlerini indirir. Ben sadece 90, 89, 90, 91 onlara bir sizlerle paylaşayım. Allah buyurur, onlar sen dediler, bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen olmalı, üzüm bağın olmalı, öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut da iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın. Veya Allah'ı bize göstermelisin, melekleri gözümüzün önüne getirmelisin dediler diyor Allah-u Teala. Subhanallah. Yahut da göğe çıkmalısın, çıkasın, hadi çıksan ya. bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla inanmayız dediler. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim. Allah böyle buyurdu. Bu hadiseye sebep olan şey şu. Bu nasipsiz Abdullah, önceleri nasipsiz tabi. Resulullah sataştı. Çok ağır sözler söyledi. Yani Peygamber aleyhisselam işte kavmine İslam'ı anlatırken o Haşim oğlu olduğu, Alas'ın oğlu olduğu halde karşı tarafta yer aldı maalesef. Ve yer yer Ebu Cehil'i aşan bir taşkınlıkta bulundu. Hatta aleyhisselam bir toplulukta müşriklere mesajı verme aşamasında onlar Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerle sataşmışlardı. Az önce ayetleri okudum. Sataşmışlardı ağır bir şekilde. Aleyhisselam onlara ayetlerle cevap vermişti. Ama bir netice ortaya çıkmadı ve dönüp gidiyordu aleyhisselam. Arkasından yetişti, ağır sözler söyledi. Sonra dedi ki bu Abdullah, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavmin sana bazı tekliflerde bulundu. Sen onların tekliflerinden hiçbirini kabul etmedin. Sonra Allah katındaki mevkiini, dediğin gibi peygamberliğini öğrenmek, seni doğrulamak ve sana uymak üzere senden kendileri için bir şeyler istediler. Sen yine yapmadın. Sonra yine kendilerini korkuttuğun azaplardan bir kısmının kendileri için acele getirmeni senden istediler, yapmadın. Artık vallahi sen gözümün önünde göğe merdiven kurarak çıkıp gitmedikçe, ağırlığı görüyor musun efendim? Ne kadar ağır konuşuyor. Sen gözümün önünde göğe merdiven kurarak çıkıp gitmedikçe ve oradan dediğin gibi peygamber olduğuna şehadet edecek dört de melek yanına getirmedikçe sana hiçbir zaman inanmam. Vallahi bunu yapacak olsan da yine sana inanacağımı sanmıyorum. Bize halamızın oğlu böyle söylerse biz ne yaparız? Nasıl taşkınlık yaparız değil mi? Dağıtırız ortalığı. Abdullah böyle saldırıyor efendim. Hala oğlu. Resulullah aleyhisselam yüzünü ekşitiyor tabii. Üzülüyor. Çünkü aynı yaştalar ve birbirini iyi tanıyorlar. Resulullah aleyhisselamın yalan söylemeyeceğini biliyor Abdullah. Bazı kaynaklar işte onun bu hareketinin kıskançlıktan kaynaklandığını ifade ederler. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselama neden iman etmediler ismiyle araştırma yapan bazı araştırmacılar genel anlamda müşriklerin haleti ruhilerini tahlil ederken genel tahlil içerisinde geçer bu tür izahlar. Yani menfaatlerine dokunuyor, kıskanıyorlar vesaire vesaire var. Tabii biz buna genel anlamda kısaca nasip deyip geçiyoruz efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın bu amcaoğlu Resulullah Aleyhisselam'a böylesine efendim çirkin sözler söyleyebiliyor. Aleyhisselam ondan yüzünü ekşitiyor ve uzaklaşıyor. Efendim ne kadar sürüyor bu? Çok sürüyor. Ne kadar diyeceksiniz? Bir kez daha söyleyeyim. Ve bir rakam ortaya koyalım. Bunu az önce ifade ettiğim gibi en büyük amca Haris'in oğlu Ebu Sufyan Muhiri bin Haris ile bu Abdullah aynı beraberler, sürekli aynı sataşmayı yapıyorlar. Şu anda anlatmaya çalıştığım şeyler bir nevi o amcaoğlunun hayatının bir özeti mahiyetinde olmuş oluyor. O yüzden tamamını veremiyorum. Efendim, Mekke dönemi biliyorsunuz 13 yıldır. Mekke fethi Hicri 8, yani 21 yıl ediyor. Bu adam 21 yıllık en çetin düşmanlardan biri. Öz halaoğlu. Atik halanın oğlu. 21 yıllık düşmanlık efendim. Bütün bu düşmanlıklar karşısında Resulullah Aleyhisselam'a hakaretleri, çirkin sözleri, alay etmesi ve sevgili annelerimizi de daha sonraki zamanda diline dolaması sebebiyle hakkında ölüm emri verilen adamlardan birisi buydu. Ancak Mekke fethi esnasında İslam ordusu Mekke'ye gelirken, bu İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini bilmeden işte diğer amcaoğlu Ebu Sufyan Muhire bin Haris ile beraber İslam'a girmek için yola düşerler ve yolun yarısında Hazreti Peygamber'le karşılaşırlar. İşte orada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bunlara karşı sert duruşu, yüzünü ekşitmesi, şimdi efendim akrabadır diye, iyi davranacağız diye, gönlünü kırmayacağız diye, işte şimdi tam yeri gelmiş durumda. Yani bizim mukaddes değerlerimize, namusumuza, kitabımıza, peygamberimize sataşırsa, mukaddes değerlerimize sataşırsa, akrabanın akrabalık hukuku orada biter. Hakkında Aleyhisselam ölüm emri vermişti. Ancak şunu da görüyoruz. Kim, kimin neyi olursa olsun, hidayet hep Allah'tandır. Malum. Hidayet Allah'tandır efendim. Allah-u Teala hidayet dilemediği sürece yapacağımız hiçbir şey yoktur. Hidayet Allah'tan. Hidayetin zamanını, zeminini de Allah bilir. Vesilesini de Allah bilir sadece. Biz bilemeyiz efendim. İşte işlerine bir yumuşaklık, bir pişmanlık düşüyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a İslam öncesi o hareketlerini hatırlıyorlar, düşünüyorlar. Ona karşı bir öfke yerine bir sıcaklık duymaya başlıyorlar. İslam'a girmek için yola çıkıp işte İslam ordusu Mekke'ye girerken yolda karşılaşıyorlar. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın işte o amcaoğlu, en büyük amcaoğlu Ebu Sufyan Muhire bin Haris'e kullandığı ifadelerin aynısı, hikayenin aynısı bunun içinde geçerlidir. Ne zaman ki hatasını anlayacak, düştüğü uçurumun çirkinliğini görecek, oradan kurtulmak için çırpınacak ve kalbiyle, kalıbıyla, her şeyiyle İslam'a, Allah'a ve Resulüne yönelecek, bir imdat bekleyecek, işte o zaman Aleyhisselam bize örnekliğini bir kez daha ortaya koyacak. Bu Hazreti Ali Efendimizin yol göstermesiyle Ebu Sufyan Muhire bin Haris'e de o yol göstermişti. Aynısı bunun içinde geçerli. Aynı hikaye çünkü. Efendim İsra suresinin 92-93. İşte ayetleri okuyacaklar bunlar karşılıklı. Hazreti Ali Efendimizin öğretmesiyle Abdullah da o ayeti okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi lekad âferekallahu aleyna ve in kunna lehâti'in diyecek. Bu aynı zamanda Yusuf suresindedir bu ayeti kerime. İşte kendileri Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a hakaret noktasında İsra suresinde ayetler geçti. 90, 91, 92, 93. Bu da Yusuf suresinden 92, 91, 92, 93 ayetleri. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a neler çektirdiler malum. Çok benziyor bu örnek ona. Aleyhisselam bunları kuyuya atamadılar ama yani akrabalık kuyusuna atmış oldular bir nevi. Yani böyle ona karşı tavır takılmada bile bile yani üzerine gittiler Aleyhisselam'ın. Fakat Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini tanıyınca şu kadar yıl sonra, onca çileden sonra kardeşler işin fark ettiler, mahcup oldular, üzüldüler. Ve Allah ayette öyle ifade buyurdu. Kalu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun and olsun lekad aferakallahu aleyna Allah seni bizden üstün tutmuştur. Ve in kunna le hatin, biz hata ettik dediler Yusuf'un kardeşleri. Yani akrabayı bağışlayalım, yanlış yapanı bağışlayalım. Doğrudur, bağışlayacağız. Ancak karşı taraf da yanlış yaptığını itiraf edecek. Yani özür dileyecek ki bağışlansın. Allah affeder. Amenna. Ama Allah tövbe edin diyor. Yanlış yapacağız, tövbe etmeyeceğiz. Allah affeder. Öyle olur mu? Allah'ın koyduğu kanun budur. Allah'a karşı tövbe, kula karşı da özür. Suçunu itiraf. Abdullah da aynen işte akrabası yine Ebu Sufyan Mughire bin Haris gibi diyecek. Bu ayet-i kerimeyi Hazreti Ali ona öğretecek. O da okuyacak ayet-i kerimeyi. Ben yanlış yaptım diyecek yani. Ben özür dilerim. Ama ayetle bunu söyleyecek. Aleyhisselam. Şimdi mi aklın başına geldi? He? Seni gidi seni artık demeyecek. Çünkü kalbi pişmanlık bunun dile yansıması, yüze yansıması karşısında artık affedilmesi gerekiyor. Suçu ne olursa olsun. Pişman olduğu af dilemesi gerekiyor. Af diledi, gözü yaşlı, gönlü hisli bağışlaması gerekiyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca işte Aleyhisselam da döndü. Oysa hiç onlara yüz vermemişti. Yüzünü tebeliğe çevirmişti. Çünkü bunlar Resulullah Aleyhisselam'dan, İslam'dan yüz çevirmişlerdi. O yüzden sık sık ifade ediyoruz ki yüz çevirenden yüz çevirirler. Yüzümüzü haktan çevirmeyelim. Yüzümüzü hakikatten çevirmeyelim. Allah'tan ve Resulundan yüzümüzü çevirmeyelim. Sahabe-i kiramdan yüzümüzü çevirmeyelim. Allah dostlarından yüzümüzü çevirmeyelim. Yoksa yarın bize de bunlar yüz çevirirse işte o zaman yandık demektir. Yüz çevirdiler, yüz çevrildi. Anladılar, 21 yıl sonra pişman oldular. Yürek dolusu bir ifadeyle ayet-i kerimeyi okunca Aleyhisselam döndüler tebessümle beraber. Efendim bunlar 91. ayeti okudu Yusuf suresinin. Bunda 92'yi okudu Aleyhisselam. Kale la tesribe aleykumul yevm yevfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam. Kale la tesribe aleykumul yevm. Bugün eskileri başa kakmak yoktur. Yağfirullahu lekum. Allah sizi mağfiret eylesin. Ve huve erhamur rahimin. O merhametlerin en merhametlisidir. Hem bir tespit hem bir dua ayet-i kerime. Abdullah o gün yeni doğuyor. Gözü gönlü doluyor. 21 yıllık düşmanlığın yangınıyla beraber İslam'a can atıp Mekke'den müşrik çıkmış, İslam ordusu içerisinde bir Müslüman nefer olarak Mekke'ye girecek. Abdullah, Mekke fethi ve Abdullah'ın Resulullah'ın yanında yer alması, hala oğlu. Arkasından Huneyn Savaşı, hayatını ortaya koyması. Efendim, çok ciddi bir şekilde faaliyet sürdürdü. Ve Huneyn Savaşı'nda malum haliniz çok ciddi şekilde ganimetler alındı. Arkasından da Taif muhasara edildi. Ben tarihlere girmiyorum. Ve Taif muhasarası sırasında da şehit düştü. Abdullah. Resulullah Aleyhisselam'ın Atike halasının oğlu Abdullah. İslam'a girişinden sonraki toplam bir yıl, bir sene bile hayatı yok. Ama adını sahabiler listesine yazdırmayı başardı. Yanlışlardan kurtuldu ve geç de kalmış olsa Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmanın, onun yanında yer almanın onurunu yaşamış oldu. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın Atike halanın diğer çocukları hakkında pek fazla malumatımız yoktur. İsimler verilip geçiyor. Biz de isimleri verip geçerek hemen hiç zaman kaybetmeden Berre halaya geçiyoruz. Berre hala. Berre hala Mekke'de efendim dünyaya gelir, Medine'de vefat eder. Efendim bazı rivayetlerde de yine Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik gelmeden önce vefat eder şeklinde rivayetler de var efendim. Dolayısıyla Berre hala hakkında efendim Abdülesed bin Hilal el-Mahzumi ile evli olduğu, onun ölümünden sonra Ebu Ruh bir Abdüluzza ile evlendiği, iki erkek çocuğu Ebu Seleme, Ebu Sebra adlı iki erkek çocuğu olduğunun dışında efendim kaynaklarımıza yansıyan malumat yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla halaları değil de akrabalık ilişkileri işlemeye, sizlerle paylaşmaya çalıştığımız için bu halanın hem kendisi, hem eşi, hem çocukları Hazreti Peygamber'le akrabalık ilişkileri noktasında bir hayat hikayesini bulamadığım için ismini vermekle beraber hemen diğer hala olan Umeyme halaya geçmiş oluyoruz efendim. Umeyme hala Cahş bin Riyab ile evli. Onun ölümünden sonra Hüceyr bin Raib ile evleniyor. Bu isimlerden ziyade şimdi sizlere vereceğim isimler hepiniz tarafından yakınım tanınan isimler. O yüzden eşin adını vermek durumunda kaldım. Efendim Umeyme hala 3 erkek 3 kız 6 çocuğu vardı. Abdullah bin Cahş, Ubeydullah bin Cahş, Ebu Ahmet bin Cahş, Zeynep binti Cahş, Ummu Habibe binti Cahş, Hamle binti Cahş. Şimdi sanırım bunların bazılarını ha tanıyorum biliyorum dediğinizi ben mikrofon gerçi hoparlör değil. Benim sesim buradan size geliyor ama sanki bunları tanır gibiyim dediğinizi duyar gibi oluyorum efendim. İşte inşallah çocukları hakkında en geniş malumat olan halanın birisi budur efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından birisi. Umeyme hala efendim. Umeyme. Umeyme hala her ne kadar İslam'a girip girmediği ihtilaflı ise de ve eğer İslam'dan önce Mekke'de öldüyse ki ölüm tarihi verilmiyor. Ancak bazı kaynaklarımızda Medine'ye hicret etti, orada vefat etti diye rivayet var. Ama Mekke hayatı hakkında hiçbir rivayet yok. Bu halanın daha ziyade çocukları efendim öne çıkıyor. Onun için ben Umeyme haladan ziyade onun aile hayatından da ziyade, çünkü onu da bilmiyoruz, aile hayatından ziyade çocuklarını efendim sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak şöyle saatime baktığım zaman bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu efendim görüyorum. İnşallah Umeyme halanın çocuklarını, oğullarını, kızlarını önümüzdeki programımızda paylaşmak arzusuyla, duygusuyla bugün yine Erkam Radyo mikrofonlarından hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Daha sonraki programlarımızda buluşmak ve hasbihal etmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.